Ayrım 14. Rica etsem saçımı okşar mısınız? Mustafa Mutlu. Sayfa 174. Gözlerin peşindeki adam. Çalışma masasından kalktı. Müzik setinin uzaktan kumandasını eline aldı. Ayakkabılarını çıkarıp kahverengi deri kanepeye uzandı. CD çaların play düğmesine bastı. Son yıllarda neredeyse her terapi maratonuna aynı rap parçasını dinleyerek başlıyordu. Sagopa Takma isimli, gerici sakallı, uçuk bir gençti söyleyen. Şarkının ismi ise Terapi'ydi. Her dinlediğinde böyle bir tip bu kadar güzel sözler yazsın, inanamıyorum diyordu. Yattığı yerden kolunu havaya kaldırdı ve teypten gelen müziğin ritmini uydurarak salladı. Sonra da artık ezberlediği o sözleri Sagopa ile birlikte bağıra bağıra söylemeye başladı. Beni bırakın kendi halime. Çok bitkinim ama direneceğim. Terapi ordularınızı geri çekin artık. Savaşın galibi bendim. Bayraklarınızı dikemeyeceksiniz. Hiç daim köle olmadım. Ben rapimle gazi geldim. Ardıma şehitlerimi gömdüm kendim. Adam iyice kaptırmıştı müziğe kendini. Bir ara kapı çalınır gibi oldu. Umursamadı. Sekreterdir. Anlaşılan iki randevusu geldi. Sonra konuşur gibi şarkıya devam etti. Kaptanı benim bu gemimin. En son ben çıkarım. Yo, panik etmeyin. Adımı duymayan kaç yazar? Kalbim tanıdığım en içten yazar. Şarkım başladı. Manzaram aynı. Dinlerken Sago yine yapmış diyeceksin. Ben şu anda o kadar sıkkın ve materyallerimle tıkkın. Odamın içinde stres gebermekteyim. Yalnız Tanrı'nın lütfu. Nedense işler karmaşık işler. Kalbim sevdiğimi özler. Hani var ya bazen özlü sözler. Onları düşünüp dolu gözler. Beni bırakın kendi halime. Çok bitkin ve de yorgunum. Terapi ordularınızı geri çekin artık. Son günlerde durgunum. Zaman ellerimde kum gibi dağılırken, yıllar beni tasa çeviren hokkabaz gibi avaz avaz bağırır hükümlü. Kapıda kilit, sigarama kibrit. Beni kontrol edin. Kollara zincirden bileklik, parmaklıklara sabit yaşamak, artıkları arşivlemek, yeni baştan tantanalarla kulak az. Karalama defteri silgiye ilgi duyarken bir diken batar diline. Yatıştırılan sidikken birkaç minik dağ gider elden. Aslında hayat bayat ekmek. İlk fiil üsluplu düşünmek. Buyurulan iki göze itaat etmek. Son eylem olmalı kim beslemek. Hani diyelim toz pembe yaşıyorum. Koz bende biçimi takılıyorum. Bozukluklarımı cebimde taşıyorum. Saygım senin orospun olsun. Kaygın benim aşkım. Beni bırakın kendi halime. Çok bitkin ve de yorgunum. Terapi ordularınızı geri çekin artık. Son günler durgunum. Ülkenin en tanınmış psikologlarından da orta yaşlı adam. Üniversiteyi ABD'de okumuş, doktorasını ve doçentlik tezini yine orada vermişti. Miami'de yaşıyor, buradakinin nedense yarısı kadar çalışıyordu. Keyfi yerindeydi, yakışıklıydı, paralıydı, sağlıklıydı ama Amerika'ydı orası ve elini sallasan psikoloğa çarpıyordu. Oysa mesleğinde yükselmek, sayılı isimlerden biri olmak istiyordu. Bir yaz tatilinde geldiği Türkiye'de hiç de planlamadığı kadar değişti hayatı. Eski bir arkadaşının ısrarıyla katıldığı ilk televizyon programından sonra yüzlerce insan aradı ve randevu istedi. Dünyadaki en son psikoterapi yöntemlerini anlatmıştı bu programda ve bu çağda hiçbir insanın desteksiz yaşayamayacağını söylemişti. O programdan sonra o kadar çok televizyondan davet aldı, o kadar çok programa katıldı ki bir anda televizyon yıldızı oldu. Yolda yürürken bile tanınmaya, insanlara selam vermek zorunda kalmaya başlamıştı. Sonraki yıl tekrar Türkiye'ye geldiğinde ise çoktan ABD'deki işinden ayrılmış ve İstanbul'a yerleşip kendi psikoloji evini açmaya karar vermişti. Adamın bu kararına en çok annesi sevindi. 10 yıldan fazladır ayrı kaldığı evladına kavuşacaktı nihayet. Annesinin gözlerini anımsamaya çalıştı adam yattığı yerden, hatırlayamadı. Yine başlıyoruz diye geçirdi içinden ve söylendi. En kısa zamanda New York'a gidip 10-15 günlük bir terapiye girmenin zamanı geldi de geçiyor dedi. Son aylarda yaşadıklarını düşünerek. Mağazadaki vitrin mankeninin gözlerine takılıp kalmasıyla başlamıştı her şey. Sonra da kendi gözlerini bile görmemeye başlamıştı. Gözleri görmekti onun işi. Gözleri görecek, duyguları anlayacaktı ki işini yapabilsin. Oysa bu sabah okulda da gözleri göremediğini fark etmişti. Onlarca gözsüz öğrenciyle karşılaşmıştı derste. Sorun onların hepsinde olamayacağına göre bende diye koymuştu teşhisini. İnsanların dertlerini dinlemekten, sıkıntılarını paylaşmaktan yoruldum ve beynim gözleri algılamayarak bana işaret veriyor. Kalkıp saçını, kravatını düzeltti. Masasındaki randevu defterini eline alarak pencerenin önüne geçti. Levent'teki bu villayı psikoloji evine dönüştürmüştü bir süre önce. Okuldan da iki asistan almıştı yanına grup terapisi için. Televizyonun getirdiği ünle kısa sürede çok sayıda danışan oldu. Asla hasta demezdi kendisine gelenlere. Bunu ABD'de öğrenmişti. Psikolojide hasta yoktur. Danışmaya muhtaç insan vardır. Hasta psikiyatride olur. Uzmanlığı psikoterapiydi. Davranış terapisini, bilişsel terapiyi, bilişsel davranış terapisini, dışa vurumcu sanat terapisini, diyalektik davranış terapisini, sistematik desensitizasyon terapiyi, bireyler arası terapiyi, oyun terapisini, psikoanalizi, psikodinamik psikoterapiyi, grup terapisini ezbere biliyordu. İzleyeceği terapi yöntemini kişiye göre belirliyor, istediği sonuca ulaşamazsa mutlaka bir meslektaşından görüş alıyordu. Bunu asla onur meselesi yapmıyordu. Bazı danışanlarına birden fazla terapiyi aynı anda uyguladığı da oluyordu. Terapiyi acı çeken danışan ve terapistin birlikte yaşadığı özel bir ilişki olarak görüyor, bütün danışanlarıyla arasına mutlaka bir mesafe koymaya çalışıyordu. Elbette ki bu uzun görüşmelerin amaca ulaşması için duygu alışverişinin de olması gerektiğine inanıyordu. Ama bunun kendiliğinden gelişmesine dikkat ediyordu. Ve çok iyi biliyordu ki her psikoterapi seansında sadece danışanı değil, kendisini de inceliyordu. Deneyimli bir terapistin danışana odaklanırken aşırı kuramsal ve kuralcı davranıp kendini kısıtlamaması gerekiyordu. Terapist esnek ve yaratıcı olmak zorundaydı. Birkaç seansta kendisinden çözüm bekleyenleri yanıltabilirdi. Çünkü bu genellikle başarılamazdı. Terapist sadece hastanın kendini tanımasına yardımcı olur, eğitici bir model görevini üstlenirdi. Böylece danışanın içgörüsünü geliştirir, onun bilinç dışıyla tanıştırır, sonunda da semptomları azaltmayı ya da yok etmeyi başarırdı. Kullandığı yöntem basitti. Öncelikle danışanı anlamaya çalışır, şikayetlerini öğrenir, yaşama hakkında bilgi sahibi olurdu. Her danışanın çocukluğundan başlayarak sosyokültürel ortamını, inançlarını, yaptığı işi, eğitim düzeyini, yakın ilişkilerini incelerdi. Bunu yaparken amacı danışanın yaşadığı sorunların hangilerinin kendisinden kaynaklandığını görmesi sağlamaktı. Eğer bir terapist danışanlara yaşadıkları tüm sorunların aslında kendilerinden kaynaklandığını gösteremezse asla sorunu çözemezdi. Bunun için terapiye başlarken kişilik testi, psikolojik analiz yapar, danışanın kişiliğine ilişkin daha detaylı bilgiler elde etmeye çalışırdı. En önemlisi de psikolojik savunma mekanizmalarının nasıl hareket ettiğini öğrenmekti. Bu yüzden genellikle kendisi konuşmaz, bol bol danışanlarını konuştururdu. Bazı danışanlar da sürekli ben konuşuyorum, terapist bir şey söylemiyor diye yakınırdı. Adam villanın bahçesine baktı, öğrencilerine her gün söylediği o temel kuralı tekrar mırıldandı. Psikoterapist herkes gibi pat diye konuşmaz, ağzından çıkacak her cümleye özen gösterir, sadece hedefine ulaşacağı zaman konuşur ve sonuç alır. Adam elindeki listeye bir kez daha baktı. 6-7 özel seansı, ardından da tam 9 kişilik bir grup terapisi vardı. Yani bugün de gecenin 10'una kadar buradaydı. Sekreterini aradı ve ilk danışanı içeriye almasını rica etti. Zülküf Atmaca, psikoloğun kapısından girerken gülüyordu. Elindeki çikolata paketini masaya bıraktı. Sanki eski bir dostuna sarılır gibi orta yaşlı adamı kendisine çekip öptü. 6 aya yakın bir süredir tanıyordu Zülküf Atmaca'yı. Ülkenin en katı yürekli bilinen, ihalelerde kimsenin gözünün yaşına bakmayan, bir anda binlerce işçisini kapının önüne koyabilen bir iş adamıydı. Güçlü ve zengin adam bu odaya ilk geldiğinde süklüm püklümdü. Hayatı boyunca gözünün içine baktığı, en iyi okullarda okuttuğu, canından çok sevdiği oğlu bir telefonla bırakıp gitmişti onu. Söz ne zaman dolaşıp oğluna gelse, "Beni Zülküf Atmaca'yı babalıktan reddetti köpoğlu köpek" diye sinirleniyordu. Tipik bir Yeşilçam hikayesiydi onunki. Küçük yaşlarda geldiği İstanbul'da feleğin her türlü çarkından geçmiş, esnaflıktan holding patronluğuna yükselmeyi başarmıştı. Ekmek aslanın ağzında. Eğer sen de aslanın ağzına elini sokacak yürek yoksa aç kalırsın, diyordu. Bizim yaylı döşek fabrikasının genel müdürü İhsan söyledi sizi bana. Neymiş? Benim psikolojik desteğe ihtiyacım varmış. Suratım hep asıkmış. Konuştuğum zaman küfrediyormuşum. Herkesin canını yakıyormuşum. Ben deli miyim lan pezevenk diye tersledim önce herifi. Sonra düşündüm ki Adam haklı yahu. Aynada kendimi gördüğüm zaman bile küfrediyorum. Şoföre bağırıyorum. Hanıma dünyayı dar ediyorum. Sekreter kızı her gün ağlatıyorum. Bizim büyük kulüpte bile herkes kaçıyor benden. Ne zaman gelin bir el oyun çevirelim desem 40 yıllık arkadaşlarımın işleri çıkıveriyor. İşte bu yüzden geldim. Neyim var benim? Kafayı mı yiyorum? İşte böyle gelmişti ilk olarak psikoloji evine. Sonra sadece kendisi konuşup psikoloğun hiçbir yorum yapmadığını görünce ''Sen var ya dolandırıcının kralısın. Ulan alt tarafa beni konuşturup dinliyorsun. Her defasında da 200 kağıdımı alıyorsun.'' demişti. Zamanla alışmıştı bu duruma. Senden çıkınca içim boşalmış gibi oluyor, hafifliyorum. Yaptığım hataları görüyor, insanlara başka bir gözle bakmaya başlıyorum. Bu terapinin işe yaradığının ilk işaretiydi. Önceleri oğlunun adını bile ağzına almak istemiyordu Zülküf Atmaca. Sonra alıştı ondan söz etmeye. En çok da o yavrucağa üzülüyorum. Düşünsene, bunca yıl babası olduğu halde babasız gezmiş yavrucak. Hep o Çinli olacak karı yüzünden. Benim Zülküf Atmaca'nın bir torunu, bir canı, bir canının içi olmuş da benden saklamış orospu. Birkaç seansın ardından Çinli dediği kadına da hak vermeye başladı Zülküf Atmaca. O da ister miydi sevgilisinden ayrılmayı, babasız çocuk büyütmeyi? Hep benim yüzümden. Eşek kafam. İnsan olsun yeter ki. Türkü, Çinlisi ne fark eder? Fakat gerçekten hakikatli kızmış bizim Çinli gelin. Oğlumun üstüne gül koklamamış. Çalışıp didinip torunuma bakmış. Ulan büyük adammışsın ha. Beni kendi kendime konuşturdun deli gibi. Sonra da yolu yine bana buldurdun. Helal olsun vallahi, dedi psikoloğun omzuna elini koyarak. Bizim yöntemimiz bu. Olabildiğince müdahale etmemek. Ama ben sizin bu işi çözeceğinizi biliyordum. Ne oldu da bu kadar mutlusunuz, anlatın bakalım, dedi psikolog. Zülküf Atmaca 6 aydır haftada bir kez oturduğu koltuğa kuruldu. Sehpadaki sürahiden bir bardak su doldurdu. Adama içer misin diye sorup yanıtı beklemeden dikti ağzına. Sonra sağ elinin tersiyle dudaklarını silip büyük bir keyifle anlatmaya başladı. Benim oğlanı aylardır aramıyordum bile. Anasıyla konuşuyormuş anladığım kadarıyla. Bizim hanım da korkusundan bana hiçbir şey belli etmiyormuş. Bir gün dedi ki, ben Amerika'ya Deniz'in yanına gitmek istiyorum. Deniz kim lan? Dedim. Torununuz, dedi. Bak şu Çinli'ye. Kızın adını bile Türk ismi koymuş. Mırın kırın ettim ama gönderdim hanıma. Bir yandan kızıyorum bunlara. Ama yalan yok. Öte yandan da merak ediyorum olup biteni. Hiç olmazsa bizim hanım gider de iki laf getirir diye düşündüm. Vizesini alıp uçağa bindirdim. İki gün sonra akşam evde oturuyorum. Telefon çaldı. Baktım Amerika numarası. Ben bekliyorum ki bizim hanım çıkacak karşıma. Telefonu kulağıma götürdüm. Alo dede, dedi bir kız çocuğu. Hem de Türkçe ha. Meğer Türkiye'den bir bilmem ne terapist götürmüş bizim oğlan. Kıza Türkçe öğretsin. Hem de yürümesine yardımcı olsun diye. Kızın dede dediğini duyunca altıma işiyordum az daha. Kızım dedim. Torunum dedim. Başladım ağlamaya. Ben ağlıyorum, o yavrucak kendi düştüğü hale bakmadan benim gönlümü almaya çalışıyor. Ağlama dede, ben seni çok seviyorum, diyor. Yahu ben ki 3000 kişinin karşısında bülbül gibi konferans veren bir adamım. Tek kelime çıkmıyor ağzımdan, sadece hıçkırıyorum. Neyse kız, sen gel buraya, ben seni görmek istiyor, dedi, telefonu Çinli'ye verdi. Bizim Çinli de sökmüş bu arada kızıyla beraber Türkçeyi, iyi mi? Baba gelinin ben. Biz seni davet ediyor buraya. Anne de burada, çok sevindik, dedi. Ben bir postada onu ağlamadım mı? Rezil olduk yani. Bizim spa yok bu arada. Telefona bile gelmiyor eşşoğlu eşek. Haklı tabii. Ben olsam ben de konuşmam. Kapadım telefonu. Elim ayağım titriyor. Gittim iki bardak buzlu viski içtim. Sakinleştim. Seni aradım ama kapalıydı telefonun. Açsan ne yapayım diye soracaktım sözde. Senin vereceğin cevabı bekliyordum. Biliyordum halbuki. Siz ne düşünüyorsunuz? Senin böyle diyeceğini hissedince ben daha ne düşüneceğim? Gidiyorum lan dedim. Bu sana anlattıklarım 2 hafta önce oluyor ha. O yüzden gelmedim 2 perşembedir. Pasaportta var zaten. 10 yıllık çok giriş çıkışlı vize. Sekreteri çevirdim. Ertesi sabaha aldırdım bileti. İndirdim Amerika'ya, bindim bir taksiye, verdim adresi. Meğer yol çok uzunmuş. 1 saatten fazla gittik anasını satayım, yol bitmiyor. Ben de yürek Selanik. Nasıl karşılayacak beni oğlan? Torun neye benziyor? Hiçbir şey bilmiyorum ki. Çaldım kapıyı, bir genç çıktı. Ben İngilizce evdeler mi demeye falan çalışıyorum ama beceremiyorum ki. Meğer bizim Türkiye'den giden çocukmuş kapıyı açan. Buyurun amca dedi, aldı beni içeri. Bu arada pizza söylemişlerdi, o geldi diye. Evdekilerin hiçbiri aldırmıyor çalan kapı ziline. Salonun kapısında durdum. Tekerlekli sandalyedeki torunumu izledim bir süre. Ay parçası, inanır mısın? Nasıl güzel, nasıl cin bir kız, anlatamam. Bu bir ara döndü bir baktı, göz göze geldik. Yemin ediyorum anında dede diye bağırdı. Ulan bu beni nereden tanıdı diye şaşırdım kaldım. Elleriyle tekerlekleri çevirdi. Oturduğu yerden bir zıpladı ki boynuma. 3 metre mesafe. Havada kavradım, doya doya öptüm, kokladım. O ağlıyor dede diye, ben ağlıyorum torunum kızım diye. Sonra bir baktık ki beni karşılayan oğlan, benim hanım, Çinli gelin hepsi ağlıyor. Kızı oturttum yerine. Çinli gelin geldi, sarıldı boynuma bu kez. Baba hoş geldiniz siz diyor. Hanım neye uğradığını şaşırdı. Sen nereden çıktın be adam? Yüreğimize indirecektin vallahi diye söyleniyor. İnanmazsın, o bile geldi öptü beni, iyi mi? Ulan dedim, bu Amerika senin huyunu suyunu değiştirmiş. İyisi mi sen hep burada kal. Böyle öpüşüp koklaşırız ne güzel. Hemen utandı, bir tane geçirdi omzuma. Çoluk çocuğun yanında konuştuğun şeye bak dedi. Zülküf Atmaca oturduğu yerden kalktı. Çikolata paketini açtı. Psikoloğa ikram edip 2 tane de kendi ağzına attı. Amerika'dan aldım ha, kıymetini bil. Sonra yerine oturup devam etti. Torunla öpüşüp koklaşırken, Tarzan'cı anlaşmaya çalışırken oğlanın nerede olduğunu sormak aklıma bile gelmedi, inanır mısın? Bir yandan da köpek gibi korkuyorum itoğlu itten, bir maraza çıkarır diye. Neyse akşam oldu, seninki eve geldi, eli kolu paketle dolu bir halde. Sushi getirmiş meğer, torunun canı çekmiş de o vermiş siparişi. Bir salona bir girdi, baktı ki ben baş köşede oturuyorum, Deniz'de kucağımda. Şaşırdı, zoraki bir hoş geldin dedi, arkasını dönüp mutfağa gitti. Benim gelin delikanlı kadın tabii, fırladı arkasından. Seslerini duyuyoruz, içeride bunu İngilizce bir güzel haşlıyor ama sorma gitsin. Deniz'e sordum ne konuşuyorlar diye. O da annem babama terbiyesiz diyor, elini öp diyor. Bir hoşuma gitti ki. Baktım 3 dakika sonra oğlan geldi. Kusura bakma baba, elim kolum doluydu, o yüzden bir şey edemedim dedi. Elimi öptü, kucaklaştık. Affetmedi tabii de, onların yanında beni madara da etmedi hiç olmazsa. Bizimki düzenini kuruvermiş hemen orada. Bir aracı kurumda iş bulmuş. Onu çalıştırmayacaklar da kimi çalıştıracaklar? Cin gibidir benim oğlan, kapmışlar hemen. 2 akşam sonra buna dedim ki, şöyle baba oğul bir muhabbet edelim seninle. Aldı beni götürdü bir restorana. Birer yemek söyledik, bir de şarap açtırdık. Yemekler bir geldi ki, peh! 3'er porsiyon anasını satayım. Benim önümde bir biftek var. Aha, senin şu bekleme odasındakilerin hepsini doyurur. Öyle büyük. Neyse baktım bunun konuşacağı yok. Ben girdim söze. Bak dedim, ben bilirsin benim sözlüğümde özür mözür yoktur. Yani hayatımda kimseden özür dilemedim. Bu yüzden beceremem de. Ama itiraf ediyorum ki bu Çinli kız konusunda yanılmışım. Ya ben sandım ki sen hani bir Türk kızıyla evlenirsen dizimin dibinde olursun. Seni öyle ayda yılda bir görmek zorunda kalmam. Hem de zamanı geldiğinde şirketlerin başına geçersin. Ne bileyim, yanılmışım oğlum. Hem Çinli kız konusunda yanılmışım. İç güzelliğini, insanlığını, sana sevdasını görmeden onu hayatından çıkarman için sana baskı yapmakla hata etmişim. Hem de senin Türkiye'de yaşasan bile öyle benim dizimin dibinde oturacak bir adam olmadığını görememişim. Benim özrüm ancak bu kadar olur. Şimdi bana hayatımızdan çık, seni istemiyoruz dersen çeker giderim. Bir daha da yoluna çıkmam. Ama beni torunumdan, gelinimden, senden mahrum etmezsen ölene kadar sana minnettar kalırım. Baktım bu yumuşadı, elimi tuttu. Ben de çok düşündüm baba dedi. Suç sende değil aslında. Sen ne dersen de, ne yaparsan yap, bırakmamalıydım sana dedi. O zaman anladım ki bizim Çinli'nin adı Son. Çincesi nedir bilmem ama İngilizcesi Güneş. Bir keyiflendim. Lan hayata bak dedim içinden. Bir yanda deniz, öbür yanda güneş. Yat anasını satayım burada. Bu son sözlere güldü psikolog. Alemsiniz vallahi dedi. Alemim ya diye yanıt verdi Zülkü Fatmaca. Hem alemin hem de salağım. Ulan deniz orada, güneş orada. Biz burada yırtınıp duruyoruz. Oğlan evlensin de bize torun versin diye. Sonuçta eve döndük. Hanıma dedim ki yarın sabah çıkalım da seninle kendimize bu yakınlarda bir ev bakalım. Şaşırdı tabii benimki. Sevincinden deliye döndü. Deniz ile güneş de bu arada onun adı artık bizim evde güneş. Ne dediğimi anlayınca boynumuza atladılar, tutturdular. Burada bizimle kalın diye. Ama olmaz, ben geçimsiz adamım, huzurlarını bozarım. Kısacası onlara yakın bir ev bulduk, tuttuk, döndük geldik. Şimdi buradaki evi topluyoruz, satılacakları satıyoruz, verilecekleri veriyoruz. Şirketleri de genel müdürlere emanet ettim. Kısmetse yarın akşam uçuyoruz. Ben artık 3 ayda bir mi olur, 6 ayda bir mi olur gelir memlekette işleri bir dolaşır giderim. Sonra gülerek, ben eskiden iyi bir gemiden daha önemlisi iyi bir limandır diye düşünürdüm dedi. Ama limanın iyisi nerededir, nasıl olur diye hiç kafa yormazdım. Bizim oğlan kendine öyle bir liman buldu ki, şimdi bizim gemiyi de o limana bağlamaya gidiyorum. Sorunların çözüldüğüne çok sevindiğini söyledi psikolog. Zülkü Fatmaca adamı yine kucaklayıp öptü. Hakkını helal et dedi kapıyı çekip çıkarken. Gerçi susmaktan başka da bir hakkın yok ya. Gülerek çıktı. Listedeki ilk ismin yanına bir gülen yüz işareti yaptı adam. Bu mutlu son demekti. Sıradaki danışanını beklemeye başladı. 14. ayrımın sonu, sayfa 187.